Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Eylül 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 7 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Murat Pazarbaşı ile birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak ve stüdyomuzda spor yorumcusu Tansu Polatkan bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti iklim grevine çıkan çocukların tek dileği var, yaşamak ve yaşlanmak. Bugün iklim grevine çıkacak çocuklar, dünyayı çocuklar yönetseydi ne çevre sorunu olurdu ne de savaşlar diyor. Fridays for Future, gelecek için cumalar dayanışma ağının çağrısıyla Birleşmiş Milletler'in 23 Eylül'de yapacağı İklim Eylem Zirvesi öncesi dünyanın dört bir yanında öğrenciler bir günlük okul bırakma eylemi gerçekleştirecek. Zirve dolayısıyla 20-27 Eylül iklim grevi haftasında da dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 10 yaşındaki Rüya Ay Güneş, büyükler çocukları hiç dinlemedi. İklim krizinin ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlamıyorlar diyor. 12 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu'ysa, çevreyi temizleyebiliriz ama iklimi temizleyemeyiz. Bilim insanları iklim krizleri yüzünden savaşlar ve büyük göçler olacağını söylüyor. Savaşlar yüzünden evimi terk etmek istemiyorum diye yakınıyor. Ve bilime kulak verin başlığı var. Küresel iklim grevi 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in öncülüğünde dünya çapında düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmeye hazırlanan Thunberg, İklim Değişikliği paneli raporunu sunduğu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada bana değil bilime kulak vermenizi ve bilimsel gerçekler çerçevesinde birleşmenizi istiyorum dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti silahlı sirenli konvoy terörü. İstanbul'da konvoy magandaları terörüne bir yenisi eklendi. Sefaköy'de süper lüks araçlara doluşup konvoy oluşturan şehir eşkıyaları, polis sirenleri ve silahlarla kentin göbeğinde dakikalarca terör estirdi. Mega kentin göbeğindeki şehir eşkıyası terörü geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Süper lüks araçlarla düğün konvoyu oluşturan 8-10 kişi önce Sefaköy'de gelini aldıkları sokakta terör estirdi. Susmayan kornalar eşliğinde silahlar çekildi, onlarca kez ateş edildi. Gelin alındıktan sonra terör yoğun trafiğe sahip kentin can damarı D100'de sürdü. D100'de polis sirenlerini açan, yüzlerce aracı durdurup trafiği kesen eşkıyalar yaktıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu. Sonra tekrar araçlarına binip uzun süre havaya ateş ederek düğün salonuna giden şehir eşkıyalarından 8'i ancak dün yakalanıp trafik şubede kesilen 324 lira idari para cezası sonrası asayiş büroya teslim edildi. Sabah gazetesinin manşeti "İki kolum yok ama kanatlarım var." O sadece şampiyon bir yüzücü değil, ressam, evruzen, aşçı ve öğrenci. 81 milyonun gönlüne taht kuran Sümeyye, "Hayata kollarımla değil, yüreğimle sarılıyorum," dedi. Henüz 3,5 yaşındayken anneme "Kollarım nerede?" diye sorduğumda bana masal kitapları okuyordu. Masal kitabında Sümeyye varmış, kolları yokmuş ama her işi ayaklarıyla yapabiliyormuş diye anlatıyordu. Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil, ayaklarımın varlığını hissettim. İki kolum yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var. Benim de küt küt atan bir kalbim var. Farklılığımız bizi özel kılar, hayal edersek başarırız, yurt içinden, dışından arayıp sayende eve kapanan çocuğumuz dışarı çıkmaya başladı diyorlar. Bunlar beni inanılmaz mutlu ediyor demiş 16 yaşındaki Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi Sümeyye Boyacı. Ve amacım Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu olmak diyor Sümeyye Boyacı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Gözler New York'ta." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölgeyle ilgili "iki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağız" sözlerinin ardından "Gözler New York'ta" yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve Erdoğan-Trump görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik görüşmede başta 3 milyon Suriyelinin evlerine dönmesini sağlayacak plan olmak üzere güvenli bölge çalışmaları ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler ile terör örgütleriyle mücadele başlıkları ele alınacak. Diğer taraftan Erdoğan 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek ve Suriye meselesi, terör örgütleri ile mücadele, mültecilerin evlerine geri dönüşleri ve güvenli bölge konusunda mesajlar verecek. Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin neden S-400 aldığı konusunda artık daha anlayışlı olduğunu ve Washington'un büyük ihtimalle yaptırım kararı almayacağını ifade etti. Reuters, konuyla ilgili ulaştıkları Beyaz Saray'ın bir yorum yapmadığını bildirdi diyor Yeni Birlik gazetesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. B ve C planlarımız hazır diyor Hulusi Akar. Amerika Birleşik Devletleri ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üst bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız var," dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Türkiye Türkiye gazetesinin manşeti PKK-HDP'nin mağdurları suskunlara isyan etti. Acılar net, bakışlar flu. 7 sivil PKK-HDP bombasıyla katledildi. Anaları susturmaya çalıştılar. Acı olan ortak bir tepkinin yükselmemesi. Diyarbakır'da HDP'nin daha kaçırdığı çocuklarını isteyen aile sayısı 43'e çıktı. Anaların feryadı sınırları aştı. Kult'ta odun toplayan 7 işçi HDP'nin döşediği bombayla katledildi. Doğu, Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye ayağa kalktı. Ama kayyumları eleştiren CHP ve ortakları acıyı görmezden geldi. FETÖ tetikçileri de HDP'yi aklamak için Diyarbakır annelerine dil uzattı demiş Türkiye gazetesi. Bu anaya cevabınız var mı diye soruyor gazete. 16 yaşında daha kaçırılan Yasemin'i için Diyarbakır'a giden Yıldız Ballı, kızımın öldürüldüğüne inanıyorum. Konya'da mezar hazırladım, içi boş, o mezara giderek ağlıyorum diyor. Bir başka başlık, hani daha kimseyi kaçırmıyordu. Anaların isyanından korkan PKK ve HDP, çocukları biz kaçırmıyoruz, gönüllü dağa çıkıyorlar diye propagandaya başladı. Ancak HDP'nin Diyarbakır'dan Mardin'e, oradan da dağa götürmeye çalıştığı bir genç son anda jandarmaya sığınıp kurtuldu demiş. Bir başka başlık, sivilleri katledene sözünüz yok mu? Kult'ta 13 çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye gözyaşı ve hayaller kaldı. 15 yaşında şehit olan Ömer'in ağabeyi, o sadece okul harçlığı için çalışıyordu, okuyup polis olacaktı, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti İstanbul'da 28 Şubat hortladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserlerini yasakladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Şubat'ı hatırlatan bir uygulama şehir tiyatrolarından geldi. Tiyatronun yeni yönetimi 2019-2020 sezonunda iptal ettiği 3 oyunu Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi muhafazakar isimlerin eserlerinden seçti. Gerekçe tasarruf oldu. Diriliş Postası'nın manşeti savaşa ramak kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin başını çektiği emperyalist blok, İran ve Suudi Krallığı üzerinden yürüttüğü gerilim stratejisini bir sonraki aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Hedef İran gibi görünse de İran'ın savaşı Körfez ülkelerine yayma çalışmasıyla İslam alemi yeni bir kıyımın eşiğinde. Star gazetesinin manşeti bizimkileri Kandil'e kendi evlatlarını koleje gönderiyorlar. Neden kendi çocukları dağda değil? Ailelerin umut nöbetine destek büyüyor. Dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Muhsin için eyleme katılan Halit Altun HDP'ye tepki gösterdi. Siz çocuklarınızı kolejde okutuyorsunuz, bizimkini dağa sürüklüyorsunuz. Milat gazetesinin manşeti sanata siyaset karıştı. CHP tiyatrosu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının yeni sezon tanıtım toplantısında skandallar havada uçuştu. Muhafazakar eserleri gösterimden kaldıran Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, CHP'nin borazanlığını yaparak tiyatrocuları tehdit etti. Yeni Akit gazetesinin manşeti İSMEK hocalarının kıyım feryadı. Gazetemiz Akit'in CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İSMEK'e ait 37 merkezi kapattığını ve 2500 eğitmeni işsiz bıraktığını deşifre ettiği haberi büyük yankı buldu. İSMEK'i halk evlerine dönüştürmek için uygulanan tezgahı gözler önüne seren eğitmen Şeyma Balcı'dan cesaret alan öğretmenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaparak mağduriyetlerimiz giderilsin diye haykırdı. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti Makbul Vatandaş Torpili. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun attığı işçilerin yerine yerleştirilecek 30 bin CV topladı. Onları da ikiye ayırdı. Referansı CHP'de toplansın, olmayan belediyeye başvursun.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğan Can Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğan Can Aksoy günaydın.
Günaydın Arzu Türk Doğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde neler var?
Evet, pek çok kişi için haftanın son iş günü 20 Eylül Cuma günü gündemi size hemen aktaralım. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kıbrıs Turizm Çalıştayı'na katılacak. Çalıştay'a Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve bazı yetkililer de katılıyor olacak. Tabii bugün Ankara'da yine siyaset oldukça yoğun bir gündemi bekliyor. Bugün Ankara'nın en önemli siyaset maddelerinden bir tanesi ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretleri olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti Karamollaoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından da Türkiye'nin geleceği için liderler ziyaretleri kapsamında ikinci ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıyor olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Tabii bir de yeni yargı paketi var biliyorsunuz gündemde. İşte bu noktada yargı reformu için gözlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclisin açılmasıyla birlikte açıldıktan sonra AK Parti önce muhalefetin desteğini arayacak, ardından da teklifi meclis başkanlığına sunuyor olacak. Bu görüşmelerin ise haftaya başlaması bekleniyor ama elbette bugünden yankıları sürüyor olacak. Biz de bunları takip edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bugün akşam saatlerinde Engin Özya Milli Günü resepsiyonuna katılıyor olacak. Tabii ki Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de her zaman bahsediyoruz FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Aralarında TRT'ye baskın yaparak sözde bildiriyi okutan darbecilerin de yer aldığı 521 sanıklı dava da ilk savunmalar tamamlandı ve artık müşteki beyanları ile davaya devam ediliyor. Bir diğer davada yine Akıncı Üssü davası 475 sanıklı davada yine sanıkların son savunmasıyla devam ediyor olacak. Bugün bir diğer yine önemli gündem maddesi ise aslında ATO'da bugün coğrafi işaretli ürünler resepsiyonu olacak. Bu da aslında oldukça önemli. Pek çok ürün coğrafi işaret alacak ve bu noktada da ATO Kongresi'nde bir zirve gerçekleştiriliyor olacak. Son olarak kültür sanat gündemine bakalım. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 sanat sezonunu bugün itibariyle tanıtacak diyelim ve bu şekilde sözü tekrar size bırakalım.
Doğan Can Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum. Sağ olun.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi gazete sayfalarına baktığımızda önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'a yapacağı ziyaret ve öncesi yapılan önemli toplantılar var. Bu ziyaret öncesi partisinin üst yönetimiyle kritik iki toplantı gerçekleştirdi demiş Milliyet Gazetesi ve hem iç hem dış gelişmelerde bu toplantılarda değerlendirilmiş. Siz neler söyleyeceksiniz bu toplantılarla ilgili?
Evet, aslında hafta başından itibaren yoğun bir temposu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ankara'nın önemli konuklar geldi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısını önce gerçekleştirdi, özür dilerim, çarşamba günü. Ardından da MYK toplantısını, Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yaptı. Bu toplantılarda tabii Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarıyla gündemdeki tüm konuları konuştuğunu, görüştüğünü biliyoruz. Önce Cumhurbaşkanı bir değerlendirme yapıyor. O toplantıda pazartesi günü Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesi detaylı bir şekilde ele alındı. Orada çıkan kararlar, kamuoyuna yapılan açıklamalar ama bir de perde arkasında hem ikili görüşmelerde hem üçlü zirvede neler konuşuldu? Buna ilişkin bazı değerlendirmeler yaptığını biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Suriye konusu aslında Türkiye'nin her toplantıda, her görüşmede öncelikli gündem maddesi. AK Parti'nin karar alma organlarında da yine aynı şekilde o toplantının Suriye konusunda ele alındığını ifade edelim. Özellikle Fırat'ın doğusunda yaşanan son gelişmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü toplantıda vurgu yaptığını biliyoruz. Orada Amerika Birleşik Devletleri ile halihazırda yürütülen bazı çalışmalar var. Ortak Harekat Merkezi kurulmuştu bu kapsamda. Ortak devriyelerin birlikte yapılması söz konusu. Bir yandan da Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir güvenli bölge beklentisi var. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda 2 haftalık bir süre tayin etti bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve koalisyon güçlerinden, bölgedeki ülkelerden somut bir adım sahada görülmezse güvenli bölgenin kurulmasına yönelik Türkiye'nin kendi adımını atacağını ifade etti. 2 haftalık bir süre verdi. Yani Eylül sonuna kadar aşağı yukarı bir bekleyişi olacak Türkiye'nin. O arada da tabii Cumhurbaşkanı'nın bir Amerika ziyareti var. Burada gözler ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede olacak. Ona ilişkin henüz net bir gün ve buluşma takvimi belirlenmedi ama bu tarz zirvelerde zaten ya bir gün önce ya aynı gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir temas mutlaka olur. Orada iki ismin yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu ifade edelim. Önümüzdeki sürece ilişkin o takvimi tayin edecek bir görüşme olacağını ifade edelim. Orada çok konu başlığı var Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin görüşeceği. Devam eden Suriye'deki konu, aynı zamanda Rusya'dan alınan S-400'ler sonrası yaşanan gelişmeler, F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasına yönelik bazı adımlar atmıştı Amerika. Bunların devamı nasıl gelecek? Bu gibi konular ve aynı zamanda Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması, Türkiye'nin beklentileri, daha önce çünkü yaptıkları görüşmede Trump'ın da güvenli bölge konusunda bazı açıklamaları olmuştu. Derinliğine ilişkin detaylandırıldığını biliyoruz güvenli bölge konusunun. Türkiye'nin artık bu konudaki beklentisi son noktada. Cumhurbaşkanı'nın da vurgu yaptığı gibi mültecilerin sayısı ve İdlib'de yaşanan gelişme sonrası yeni bir göç dalgasının Türkiye'ye yönelik gelmesine ilişkin bazı çekinceler, endişeler dillendiriliyor. Hem Türkiye'de bulunan Suriyelilerin topraklarına dönmeleri hem olası bir göç dalgasının engellenmesi için güvenli bölge konusunun oldukça önemli olduğunu ifade ediyor Cumhurbaşkanı. Hem AK Parti'de yapılan toplantıda bu dile getirildi. Milli Savunma Bakanı tarafından da dün ve hafta başında yapılan açıklamalarda yine 2 haftalık süreye vurgu yapılıyor. 2 hafta içerisinde Türkiye'nin beklediği adımlar atılmazsa önümüzdeki süreçte güvenli bölge oluşturması için tıpkı Afrin'de, Cerablus'ta olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da bir adım, bir operasyon görmemiz söz konusu. Orada bir güvenli bölge oluşturulması ve hem Türkiye'deki mültecilerin bir kısmının oraya dönmesi hem de Fırat'ın doğusunda mültecilerin yine huzurlu, güvenli bir şekilde o bölgede yaşamlarını sürdürmesine ilişkin bugünlerde ve işte bu ay sonuna kadar gözümüz kulağımız açıkçası o Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki gelişmelerde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı temaslarda olacak. Dış politika konusu aslında son dönemde birazcık Türkiye'nin öncelikli gündemleri arasında, toplantılara da bunun yansıdığını görüyoruz. Tabii bir yandan İdlib'teki mevcut durumun, yani çatışmaların sona ermesi, mutabakatın, İdlib mutabakatının hayata geçmesine yönelik beklentiler var. Üçlü zirvede bunlar oldukça detaylı bir şekilde dile getirildi. Bir mutabakat söz konusu İdlib konusunda. Aynı zamanda genel olarak Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için de Anayasa Komisyonu'nun bir an önce çalışmalarına başlaması konusunda da bir mutabakat sağlandı. O açıklamalar yine gündeme geldi. Bir yandan tabii Anayasa Komisyonu'nun da çalışmalarına başlaması Suriye'de önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atılacağını da belli edecek, tayin edecek. Aslında dün, önceki gün Cumhurbaşkanı'nın akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada da vurgu yaptığı gibi Suriye'de barış sağlanacak mı, bu yönde bir adım atılacak mı, yoksa oradaki kriz daha da mı derinleşecek? Bu birkaç hafta, belki birkaç ay içerisinde çok belirleyici olacak. Çünkü 9 yıllık bir süreç Suriye'de yaşanan kriz, savaş artık kritik bir noktaya geldi. Tabii yalnızca Türkiye'nin atacağı adımlarla değil, çünkü bölgede pek çok ülke var. Amerika, Rusya, İran, koalisyon güçleri, Avrupa'dan pek çok ülke. Hepsinin taşın altına elini koyması gereken bir dönem. Ne kadar hayata geçecek bu? Ne kadar bu krizin çözülmesi için ülkeler adım atacaklar ya da ne kadar istiyorlar bunu göstermeleri için bir fırsat. Türkiye'de sık sık bunu dile getiriyor. Bu beklentisini dile getiriyor. Hem Amerika'ya yapacağı ziyaret Cumhurbaşkanı'nın ve dönüşünde tüm bunların aslında daha net ortaya çıkacağı bir tabloyu bizlere gösterecek.
Peki şimdi bu bahsettiğimiz iki toplantıda hem dış gelişmeler konuşulmuş hem de iç gelişmeler. Epeydir Eylül ayı başından beri, tam tarih 3 Eylül, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde aileler oturma eylemi yapıyor. Çocukları PKK örgüt tarafından dağa götürüldüğünü söylüyor aileler. Dün itibariyle 43'e çıkmıştı orada bekleyen ailelerin sayısı. Bu Diyarbakırlı aileler, anneler de görüşülmüş toplantıda. Gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında çok önemli, kritik bir konu. Çünkü birkaç aileyle başladı. Ya uzun zamandır aslında böyle bir oradaki ailelerin serzenişleri, talepleri, çocukları daha kaçırılan ya da kaybolan ailelerin hem devletten hem oradaki ilgililerden beklentileri vardı. Son dönemde Eylül başından itibaren bunun birazcık daha fiiliyata dönüştüğünü görüyoruz ve her geçen gün aslında oradaki aile sayısının arttığını görüyoruz. Aslında gönül ister ki oradaki aile sayıları tabii ki azalsın. Yani herkes çocuğuna kavuşsun, dönsün çocukları geri, ama hazine olan tablo aile sayılarının artması. Birazcık daha aslında bölgedeki insanların artık siyaseti, kendi siyasi görüşlerini, kimliklerini bir kenara bırakıp aslında çoluğuna, çocuğuna, ailesine sahip çıktığı bir duruma döndü iş. Çünkü kendi istekleri dışında çocuklarının zorla alıkoyulmaları, dağa kaçırılmaları ve ortada ailelerin istemediği bir durumun oluştuğu söz konusu. Ve toplumun pek çok kesiminden de destek görüyorlar. En önce devletin ilgili kurumları o ailelerin yanında olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıda yaptığı aslında önemli bir değerlendirme. Birazcık bu işin siyasetin ötesinde bir iş olduğunu, zaman zaman oraya bakanların gittiğini görüyoruz. Toplantıda, AK Parti'nin MKYK toplantısında il teşkilatlarının, partilerin, ilgili bazı bakanların, kadın kollarının vesaire bu eylemlere destek vermesi için oraya gitmesi yönünde bir değerlendirme yapıldığı anda Cumhurbaşkanı'nın aslında çok siyasetin bu işin içerisinde yer almasından öte tüm toplumun, Türkiye'nin, özellikle bölge halkının, bölgedeki insanların buna sahip çıkması, bunu sahiplenmesini daha doğru olduğunu söyledi. Çünkü aslında meselenin bölgedeki insanların, Kürt vatandaşların ve Türkiye'nin meselesi olduğunu, sadece AK Parti'nin değil tüm partilerin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, herkesin bu konuya sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı. Bu açıdan aslında bir yandan da bir terörle mücadelenin bir boyutu olarak da bunun görüldüğünü ifade edebiliriz. Çünkü terörle zaten silahlı olarak güvenlik güçlerinin birçok yerde mücadele ettiğini biliyoruz. Ama bir yandan da terörün sadece silahlı mücadeleyle çözülemeyeceği de aşikar, yıllardır devam eden bu sıkıntının aslında toplumsal boyutta bölge halkının, ailelerin kendi çocuklarına, kendi aile bireylerine sahip çıkarak onların terör örgütü tarafından kandırılıp ya da zorla terör örgütüne dahil edilmesini, kaçırılarak terör örgütü mensubu yapılmasını önlemek için de bir fırsat olduğu bir durum aslında yaşadığımız. Bu açıdan önümüzdeki süreçte birazcık daha bölge halkının, tabii ki siyasilerin, kurumların, STK'ların desteğiyle bu eylemlerin sonuç getireceğini, çünkü bir yandan da hem terör örgütüyle bağlantılı olduğu ifade edilen partinin ve terör örgütünün bir yerden sonra bu işleri yapamaz hale gelmesi de yine ailelerin kendi çocuklarına sahip çıkarak söz konusu olacak. Bir yandan da tabii çocukların ailelere verilmesi, geri dönmesine ilişkinde adımların atıldığını görüyoruz. Zaman zaman bazı ailelerin çocuklarının geri döndüğünü ya da düzenlenen operasyonlarla o çocukların kurtarıldığına ilişkin haberler de geliyor. Ama önümüzdeki süreçte tabii bu konunun bölge halkı tarafından daha çok sahiplenilip o çocukların kurtarılması, ailelerin çocuklarına kavuşması sağlanacak. Ama bir yandan da tabii siyasetin gündeminde olacak. Hem verilen destek hem aslında istenilen, tam beklenen düzeyde verilmeyen desteklerin de eleştirildiği bir süreçten geçiyoruz. HDP olsun, yine HDP ile ilgili işbirliği içerisinde olan bazı siyasilerin yaptıkları ve yapmadıkları açıklamalar üzerinden de bazı tartışmalar devam ediyor. Ama önümüzdeki süreçte gönül ister ki tabii bu eylemlerin bir an önce sona erip ailelerin çocuklarına kavuşması ve benzeri bu tarz olayların yaşanmaması, ama her geçen gün birazcık daha aile sayısının artması, bölge halkının bu taleplere, yaşanan bu protestolara sahip çıkarak artık terör örgütünün kendi içlerine, ailelerin çocuklarına el uzatmalarının önlenmesi için önemli bir aşama. İlerleyen süreçte de daha fazla gündemi meşgul edecek, ama olumlu anlamda inşallah ilerleyen günlerde çözüleceğini ümit ediyoruz.
Peki. Yine toplantıda şimdi Ekim başında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Meclis açılınca gelecek konuşulacak konulardan biri yargı reformu paketi. Öncesinde yapılan çalışmalar var. Muhalefetle yapılan görüşmeler var. Toplantıda bu paketin de görüşüldüğü bilgisi var. Bu yargı reformu paketiyle ilgili neler söylersiniz? Önümüzdeki süreçte neler yaşanır?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir sunum yaptı bu yargı reformu paketiyle ilgili. İlk paket, aslında birkaç paket gelecek meclise. Çünkü oldukça kapsamlı yargı reformu strateji belgesi açıklandı. Kademe kademe bunun hayata geçireceğini göreceğiz. Kimi mecliste yapılacak düzenlemelerle, bazıları Cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleriyle, bazıları da yine Adalet Bakanlığı'nın kendi içinde yapacağı çalışmalarla, ilk olarak 8 başlıkta oluşan 38 maddelik bir paket meclise gelmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde ceza ve infazlara ilişkin düzenlemenin bu pakette yer almayacağı şeklinde. Bir yandan da bu paketle ilgili AK Parti'nin tıpkı askerlik sisteminde olduğu gibi muhalefet partileriyle görüşmeleri söz konusu. Onun da önümüzdeki hafta başında başlamasını bekliyoruz. Muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle, AK Parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinin bir araya gelmesi söz konusu. Hem bu paketi hem önümüzdeki süreçte gelecek pakete ilişkin bilgi verecekler. Anlaşılması halinde de ceza ve infazları düzenleyecek olan maddelerin de ayrı bir paket olarak yine ya birinci paketle eş zamanlı ya da yakın zamanda meclise gelmesi söz konusu. Oldukça kapsamlı düzenlemeler var dedik. Özellikle hakim ve savcıların çalışmalarına yönelik, savcıların bazı yetkilerinin arttırılması yine söz konusu olacak bu pakette. 15 yıllık, 15 yıl ve üzerindeki avukatlara yeşil pasaport verilmesi yine bu pakette yer alacak düzenlemelerden. Mesleki yeterlilik sınavı söz konusu olacak. Hukuki mesleklerle alakalı avukatlık, noterlik, hakimlik vesaire gibi üniversiteden mezun olmanın yanı sıra bu meslekleri yapabilmek için bir sınava daha girecekler ve o sınavda başarılı olanların bu meslekleri icra etmeleri sağlanacak bu yeni düzenlemeyle. Yargıdaki işleyişin birazcık daha hızlandırılmasına yönelik, çünkü bazı davaların sürelerinin oldukça uzun sürdüğü söz konusu. Bunların yine ortadan kaldırılması için bazı düzenlemeler bu pakette, yer alacak. Yapılan açıklamada ilk başta yargı reformu stratejisiyle ilgili çok başlık vardı. Hakimlere coğrafi teminat vesaire gibi. Onların ve diğer bazı düzenlemelerin de peyderpey diğer paketlerle, diğer atılacak adımlarla yine meclise gelmesi söz konusu. Bu 38 maddelik paketin ilk aşamada meclisten geçmesi bekleniyor. Muhalefetin de bu konuda tabii o pakete eklemeleri, çıkarmaları, görüşleri alınacak. Ama en çok tabii merak edilen mesleki açıdan avukatların, hakimlerin düzenlemelerinin yanı sıra ceza ve infaz düzenlemelerinde nasıl bir adım atılacak? Orada da birazcık daha cezaların indirilmesine ilişkin bazı düzenlemeler var ama onların da tabii terör ve benzeri suçları kapsayanları değil de daha diğer suçlara yönelik adımların atılması söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta birazcık bu konuda da mecliste özellikle meclis açılmadan bir trafik göreceğiz. Ama meclis açıldıktan sonra ilk gelecek düzenlemelerinde bu yargı paketi olduğunu ifade edelim.
Bir de Afyon'da AK Partili başkanlar bir araya gelecek haberi var. 20, 21, 22 Eylül tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilecek diyor Milliyet Gazetesi. Ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında toplanılacak demiş. Bu toplantı ile ilgili elinizde hangi bilgiler var?
Bu AK Parti'nin aslında seçimlerden, yerel seçimlerden sonra gündemini aldığı bölge toplantıları pek çok Türkiye'nin neredeyse bütün bölgelerinde her ay gerçekleştirilen toplantılardan bu ayki Afyon'da yapılacak. Yaklaşık 12-13 şehirden 155'e yakın belediye başkanı, il ilçe belediye başkanları, eski belediye başkanları, il teşkilatındaki isimler bu toplantılara katılıyor. Bu toplantıların amacı aslında belediye başkanlarının önümüzdeki süreçte kendi illeriyle, ilçeleriyle, beldeleriyle alakalı çalışmalara ilişkin ilgili bakan yardımcılarıyla ve bazı kurumların temsilcileriyle görüşmeler yapması, nasıl daha iyi belediyecilik yapılır, çalışmaları, vaatleri nasıl yerine getirirler, ne gibi ihtiyaçları var, neler eksik, ilgili bakanlıklarla görüşerek bunların bir arada koordineli bir şekilde ele alınması sağlanıyor. Uzmanlardan işte vatandaşla ilişkilere kadar, çalışmalarda ne gibi adımlar atılabilir bunlara kadar eğitimler yine belediye başkanlarına veriliyor. Yine tabii kendi bölgeleriyle alakalı önümüzdeki süreçte hükümetin, bakanlıkların atacağı adımlara yönelik yine belediye başkanlarının burada bilgilendirilmesi söz konusu. Yani kurumlarla belediye başkanlarının koordineli bir şekilde çalışması, belediye başkanlarının vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmesi için AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığın düzenlediği toplantılar. Bir notu daha aktaralım. Bir yandan da tabii 4-5-6 Ekim'de AK Parti'nin Kızılcahamam'da artık geleneksel hale gelen istişare kampı var. Orada da daha önce yapılan toplantı belediye başkanlarıyla, il teşkilatlarıylaydı. Bu sefer milletvekilleriyle bir araya gelecek. AK Parti Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirecek o kamp. O kampta da özellikle yeni döneme ilişkin, çünkü seçimsiz bir 4 yıl, 4,5 yıllık gibi bir süre Türkiye'nin önünde var. Meclis çalışmaları, o sürede atılacak adımlar, yine Türkiye gündemindeki terörle mücadele, Suriye, iç politika, dış politika konuları bu kampta detaylı bir şekilde ele alınacak. Milletvekillerinin de orada yine bakanlarla bir araya gelmesi, istişareler yapması söz konusu olacak.
Peki, evet, yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Gündemimiz böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Spora, futbolla ve bu kez biraz tatsız haberlerle başlayalım.
Evet.
Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'ndeydi ama güzel sonuçlarla dönmediler bu kez.
Evet, öncelikle Galatasaray'dan söz edelim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynadı Galatasaray ve Brüj'le, Belçika'nın Brüj takımıyla oynadı. 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman kaleci Muslera'nın çok iyi oynadığını gözledik. Ve de Galatasaray'ın galibiyeti kaçırdığını da vurgulamakta fayda var. Özellikle Babel'in girdiği iki gollük pozisyon var ki kaleciyle karşı karşıya kaldı. O pozisyonlardan, o gol pozisyonlarından yararlanamadı. Yani maçın akışını, maçın kaderini değiştirecek pozisyonlardı bunlar. Ama tabii o anlık tepkiler doğru mu, yanlış mı? Doğru olsa gol olacak, doğru olmadığı için gol olmuyor. O anki tabii futbolcunun psikolojisine, tepkisine bağlı. Bu grupta aslında enteresan bir sonuç. Paris Saint-Germain'in Real Madrid'i 3-0 mağlup etmesi ki Galatasaray'ın bu grupta gerçekten rakipleri çok zor. İşte Paris Saint-Germain ve Real Madrid var. Paris Saint-Germain Neymar gibi, Mbamba gibi çok önemli iki futbolcusunun oynamadığı karşılaşmada Real Madrid gibi hep dev bir isim olarak bahsedilen Real Madrid'i 3-0 yenmesi ve de Galatasaray'ın Brüj'le berabere kalması bu grupta dengelerin çok değişeceğini gösterir diye düşünüyorum. Özellikle de Real Madrid'in bu hayal kırıklığı bilmiyorum ne getirecek gruba. Dün geceki maçlara gelince Beşiktaş maalesef 2-1 önde götürdüğü karşılaşmayı son dakikalarda yediği gollerle 4-2 kaybetti. Önce 2-2 oldu maç. Sonra ki Beşiktaş'ın artık tekrar öne geçebilecek imkanları, fırsatları bulduğu karşılaşmayı 4-2 kaybetmesi gerçekten hem futbolumuz adına hem Beşiktaş adına hem Beşiktaşlı taraftarlar adına biraz üzücü diye düşünüyorum. Beşiktaş takımı özellikle savunmada maçın son dakikalarında yaptığı hatalar böyle 2-2 beraberlikten sonra 4-2'lik yenilgiyi getirdi ki 2-1 önde oynadığı dönemde de Beşiktaş maçı 3-1'e götürebilecek pozisyonlar buldu ama bu pozisyonlardan yararlanamadı. Bu grupta Braga ve Wolverhampton var. Braga deplasmanda Wolverhampton'ı yendi ki bu grup aslında Beşiktaş'ın çok da iyi sonuçlar alabileceği bir grup olarak düşünüyordum ben. Ama tabii ki futbol oynanmadan kazanılmıyor.
Evet.
Belli olmuyor.
Evet.
Braga deplasmanda kazandı. Wolverhampton'ı yendi. Bir İngiliz takımını yenmesi gerçekten bu grupta da enteresan işler olacağını gösteriyor. Roma-Başakşehir karşılaşmasını Roma 4-0 kazandı. Medipol-Başakşehir'de kan kaybı çok. Bir kere teknik direktörü gitti geçen seneki. O başarılı olarak ifade edilen teknik direktörü gitti. Adebayor gibi, Bayiç gibi iki golcüsü takımdan ayrıldı. Transferin son gününde Mossoro, Soner ve Napoleone gibi yine 11'de sürekli oynayan futbolcuları Göztepe'ye gönderdiler. Yani bir küçülme, bir kan değişimi dikkat çekiyor Medipol Başakşehir'de. Ayrıca Medipol Başakşehir'in geçen seneki yurt dışı performansına baktığımız zaman çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Ama o maçın da 4-0 bitmesi çok bilmiyorum Medipol Başakşehir'e yakışan bir skor olmadı. Bu arada öbür iki takımın mücadelesinde Wolfsberger Mönchengladbach'ı 4-0 yendi. Burada da böyle enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor. Mönchengladbach kendi sahasında Wolfsberger'e yenildi ki Almanya'nın önemli takımlarından, iddialı takımlarından biri Mönchengladbach. Demek ki artık futbol sahada oynandıktan sonra güçlerin ortaya çıktığı gerçek bir oyun. Trabzonspor Getafe'ye 1-0 yenildi. Trabzonspor aslında en iyi sonucu alan bir takım olarak düşünmekte fayda var. Çünkü 1-0 telafi daha edilmeyecek. Az zaten yenildi, daha az gol. Çünkü bu puan sıralaması olacak. Averajlar ön plana çıkacak. Onun için Trabzonspor'un 1-0'lık yenilmesi Trabzonspor'un Trabzon'da kazanacağı maçlarda yine de 1-0'lık bir yenilginin çok da kötü olmadığını ortaya koyacaktır. Ama bu grupta Basel çok iddialı, Krasnodar'ı 5-0 yeniyor ki bu da gerçekten Basel takımının son zamanlardaki çıkışının bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Evet. Evet, takımlarımızın ne yapalım? Yol kazası diyelim.
Yol kazası diyelim. Kendi sahalarımızda oynayacağımız maçları kazanmamız şart bir kere. Yani deplasman, çünkü her zaman ev sahibi takımlar avantajlıdır. Evet. Aynı avantajı bizim burada da Medipol, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kullanacaktır.
Tarihleri belli mi bir sonraki maçları?
Belli, onlar da hemen önümüzdeki haftalarda tekrar rövanşları oynanacak. Aslında rövanş değil de puan sıralaması olduğuna göre puan için oynanacak. Biz ligimize gelirsek, ligimizde enteresan işler oluyor biliyorsunuz. Geçen hafta Fenerbahçe yenildi, Beşiktaş yenildi, Galatasaray zor kazandı.
İlginç bir haftaydı,
Trabzonspor berabere kaldı. Yani ligimizde de enteresan dengeler ortaya çıktı. Eskisi gibi hep üç büyükler dediğimiz ya dört büyükler dediğimiz takımların maç kazanacağı, şampiyon olacağı ya ligin zirvesinde olacağı iddiası yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu hafta sonuna bakarsak, bu akşam Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Göztepe sıkıntılı bir lig haftası geçirdi. Dört hafta geçirdi. Henüz maç kazanamadı. Geçen hafta deplasmandan, Çaykur Rize deplasmanından beraberlikle dönerek belki biraz moral buldu. Konyaspor bu hafta da deplasmanda oynuyor. Geçen hafta Yukatel Denizli Spor'u deplasmanda mağlup etmişti. Bu moralle Göztepe karşısına çıkacak. Cumartesiye baktığımız zaman Kasımpaşa'nın rakibi Antalya Spor. Kasımpaşa'da lige iyi başlamayan takımlardan biri. Antalya Spor'un geçen yılki çizgisine yakın bir görüntüsü söz konusu. İstikbal Mobilya Kayseri Spor'la Yukatel Denizli Spor karşı karşıya gelecek. Denizli Spor da lige çok iyi başlamıştı. Ligin tepesindeydi ama kendi sahasında beklenmedik bir yenilgi aldı Konyaspor karşısında. Dediğim gibi enteresan dengelerin yahut da dengesizliklerin olduğu bir lig diye
ilginç bir lig
söz edebiliriz. Fenerbahçe'nin rakibi Ankara Gücü. Fenerbahçe'de geçen hafta hayal kırıklığıyla döndü Alanya'dan ve de bir iki kural hatası itirazı var. Bakalım o nasıl sonuçlanacak?
Evet.
Tabii kurallar o kadar esnek ki.
Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş değil mi?
Beşiktaş
yanlış bilmiyorsam.
Vazgeçti galiba.
Vazgeçti.
Fenerbahçe
ısrarcı.
İki pozisyonla ilgili maçın tekrarı iddiası var. Bakalım onu da zaman gösterecek. Pazar günü Gençler Birliği'nin rakibi Aytemiz Alanya Spor. Gençler Birliği de geçen hafta deplasmanda bir puanla döndü Trabzon karşısında. Aytemiz Alanya Spor'un Fenerbahçe'yi yendiğini hatırlıyoruz. Onlar da o moralle gelecekler ama yıllarca hep şu dikkatten kaçmamıştır. Böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı yendikten sonra o takımların bir dahaki maçı kazanamadıklarını görmüşüzdür. Herhalde futbolcular birdenbire böyle havaya mı giriyorlar, ne oluyor? BTC Türk Malatya Spor'la Galatasaray maçı var. Galatasaray Brüj'den sonra her şeye rağmen moralli döndü. Önemli olan futbolcuların o maçın havasından çıkıp lige adapte olmaları. Çaykur Rizespor, Gazişehir, Gaziantep karşılaşması pazar gününün son maçı. Pazartesi günü iki maç var. Avrupa'da oynayan takımlarımız pazartesi günü sahaya çıkacaklar. Sivasspor'un rakibi Trabzonspor, Beşiktaş'ın rakibi de Medipol Başakşehir olacak. Tabii burada enteresandır. Medipol Başakşehir'in yıllarca teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı bu defa Beşiktaş'ta ve de eski takımına karşı mutlaka bir taktik anlayışını ön plana çıkaracaktır. Çünkü oradaki futbolcularının zaaflarını, güçlü yanlarını çok iyi analiz etmekte mahir bir teknik direktör.
Peki haftanın... bakalım neleri konuşacağız. Önümüzdeki hafta nasıl bir hafta bizi bekliyor futbol açısından göreceğiz hep birlikte.
Bunun dışında güreş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda biliyorsunuz Rıza Kaya Alp altın madalya aldı. Evet. Dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Süleyman Atlı bu akşam final güreşecek. O da altın madalya için mindere çıkacak. Bugün ayrıca Haydar Yavuz, Soner Demirtaş, Süleyman Karadeniz ve Taha Akgül yine minderde olacaklar. Taha Akgül de iddialı güreşçilerimizden, şampiyonluk iddiası taşıyan güreşçilerimizden. Umarız güreşte eski günlere dönüş başlamıştır. Hani hep Yaşar Doğulardan, Gazanfer Bilgelerden, Hüseyin Akbaşlardan söz ederiz, Samit Kaplanlardan söz ederiz. Son dönemlerde 70'li yıllarda Ahmet Ayık çok ön plana çıkmıştı. Şimdi tekrar güreş sporunda eski günlere dönmenin sevincini yaşıyoruz diye umuyorum. Bugün bazı skletlerde seçmeler ve finaller var ve de tabii ödül töreni yapılacak. Ödül törenleri de renkli oluyor zaman zaman ve bu ödül törenlerinde İstiklal Marşımızın da söylenmesi çok hoşumuza giden bir unsur.
Gerçekten öyle. Başka haberler var mı?
Evet, voleybolda biliyorsunuz son 16'ya kaldı. Voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten birbirinden önemli galibiyetler elde etti. Gerçi son karşılaşmada Finlandiya'ya kaybettik ama o karşılaşmada anlatan arkadaşımız çok da güzel izah etti. Kerem Öncel anlatıyordu. Yenilsek de artık puanlarımız son 16'ya kalmayı yeterli buluyor dedi. Bu arada enteresandır tabii Finlandiya'ya yenilmemiz Makedonya'yı mağdur etti. Yine bu Kerem Öncel'in anlatımından çıkarıyoruz. Makedonya'nın teknik direktörü ya koçu tribünde böyle çok üzgün bir şekilde maçı izliyordu zaman zaman görüntüye getiriyorlardı. Ama işte bu spor İtalya ile karşılaşacak son 16'da milli takımımız. Pazar günü karşı karşıya gelecek İtalya ile. Birkaç sakat, birkaç eksik oyuncumuzun olduğundan söz ediliyor. Ama bunu da telafi edecek. Diğer salona çıkacak, smaç vuracak, blok yapacak, manşet yapacak voleybolcularımız vardır diye düşünüyorum.
Peki, herkese başarılar diliyoruz. Spor severlere de.
Sporcularımıza.
Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Biz de umarız hem güzel sonuçlar karşısında gururlanırız, hem İnşallah. Keyifli izlenimler yaşarız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum.
Programımıza katıldığınız
İyi yayınlar
için. Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı şu an hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri aktaracak, dinliyoruz.
Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 16-20 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerginlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların arkasında İran olduğunu gösteren bulgular olduğunu ancak emin olmaları gerektiğini söylerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo istihbarat raporlarının İran'ı işaret ettiğini söyledi. Donald Trump İran'la bir savaş istemediğini belirtirken Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e İran'a yönelik büyük ve kapsamlı yaptırımlar hazırlanması talimatı verdiğini söyledi. Suudi Arabistan'a giden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise uluslararası topluma birlik olması çağrısında bulundu. Saldırıya uğrayan tesislerde incelemelerde bulunan Amerikalı uzmanların enkazda füze ve drone parçaları buldukları iddia edildi. İddia Amerikan basınında yer aldı, Beyaz Saray ya da diğer yetkili makamlar tarafından yalanlanmadı. Birleşmiş Milletler denetçileri de saldırıya uğrayan tesislerde incelemelerine başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti İran'a sert bir tepki verilmesi ama bunun savaş boyutuna götürülmemesi gerektiğini belirtirken Demokrat Parti tamamen temkinli olunması gerektiği görüşünde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri saldırıların ardından dünya petrol arzının tehlikeye girmemesi için Meksika Körfezi'nde çeşitli noktalarda bulunan stratejik petrol rezervini piyasaya sürme kararı aldı. Washington-Tahran hattında gerginlik devam ederken Donald Trump yeni ulusal güvenlik danışmanını da belirledi. Dışişleri Bakanlığı rehine işlerinden sorumlu temsilcisi Robert O'Brien, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı. Amerika Birleşik Devletleri, Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğindeki diplomatlardan ikisinden ülkeyi terk etmelerini istedi. Diplomatların sahip oldukları ayrıcalıklı statülerini çevreyi etki altına almak için kullandıkları belirtildi ancak bu konuda ayrıntı verilmedi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Küba'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğindeki tüm diplomatların hareketini Manhattan adasıyla sınırlandırdı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'daki güvenli bölge briefinginde DEAŞ'la mücadele görev gücü direktörü Chris Meyer basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Meyer, Suriye'de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli bölge konusunda mutabık kaldığı alanda hala terör örgütü YPG-PKK unsurlarının bulunduğunu ifade etti. Terör örgütü YPG'yi çıkarmakta kararlı olduklarını belirten Meyer, bunun Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarına bağlı olduklarını gösterdiğini söyledi. Türkiye ile ortak devriyelerin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini kapsadığını ifade eden Meyer, güvenli bölgenin uzunluğu ya da derinliği konusunda ise yorum yapmadı. Chris Meyer, Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanan YPG-PKK ile ortaklıklarının süreceğini de belirtti. Meyer, DEAŞ'la mücadelede örgüte ekipman sağlamaya devam edeceklerini de söyledi. Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için New York'ta hazırlıklar son aşamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin New York programı oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurulun birinci gününde dünyaya hitap edecek. Bunun dışında sürdürülebilir kalkınma ve iklim eylem zirvesi dahil pek çok oturuma katılacak konuşmalar yapacak. Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumuyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi TAİK tarafından organize edilen yatırım konferansında Türk ve Amerikalı iş adamlarına seslenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la da bir ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 26, İstanbul parçalı bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23, İzmir az bulutlu ve açık 26, Erzurum az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24 derece olacak. Amsterdam az bulutlu 20, Atina kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bağdat sıcak 42, Berlin parçalı bulutlu 16, Paris açık 23, Roma parçalı bulutlu 27, Saraybosna açık 18, Kiev hafif sağanak yağışlı 14, Londra az bulutlu 22, Moskova yağmurlu 10, Lefkoşa açık 31, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Mekke sıcak 46, New York az bulutlu 26 ve Viyana az bulutlu 18 derece olacak.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, yeniden sizlerle olmak güzel.
Teşekkür ediyoruz, bizim için de öyle. Sizinle haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Bu hafta hareketli bir haftaydı. Aslında hafta başlarken 16 Eylül'de önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı Ankara, Rusya, İran ve Türkiye arasında Çankaya Köşkü'nde bir zirve gerçekleştirildi. Suriye'nin geleceği konuşuldu. Türkiye'yi ilgilendiren önemli başlıklar vardı. İdlib, güvenli bölge, bu zirvenin en önemli konularından. Dörtte olumlu, iyi sonuç çıktı. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şimdi buna ben şöyle değerlendiriyorum. Suriye'den çıkış için son durak. gibi bir şey söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 2011 yılından beri devam eden işte oradaki savaş bu zirve ile birlikte, Ankara zirvesi ile birlikte aslında nasıl sonuçlanacağına dair bazı ipuçları verdi. Buna göre uzun süredir işte müzakere edilen yeni anayasa komitesinin oluşturulması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların sona ermesi önemliydi. Tabii bu zirvede anayasa komitesi belirlendi. Ama burada bir sorun da var. Anayasa komitesi sonuç itibariyle Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmak zorunda, Cenevre süreciyle ilgili. Ama ne zaman çalışmaya başlayacak ve bunu ne zaman bitirecek? Asıl sorun burada. Çünkü zaten komiteyi seçerken bir yılın üzerinde bir zaman kaybettik. Şimdi yeni anayasanın yazılması sırasındaki anlaşmazlıklar komite üyeleri arasında, eğer ki bir sonuç çıkmazsa bu komiteden 2021'de seçime gidecek Suriye. Eski anayasaya göre mesela Rusya geçen hafta açıklama yaptı, Dışişleri Bakan Yardımcısı. Eğer yeni anayasa yetişmezse eski anayasaya göre biz seçime gideriz, seçimler olur diye. O zaman bu seçimler şu anlama geliyor. Esed rejimi, Suriye rejimi şu anda eski anayasayla seçime giderse bir 5 yıl, 7 yıl daha iktidarda kalabilir. Bir de bunun şöyle bir riski var. Eğer Rusya ya da bazı taraflar yeni anayasada istediklerini alamazlarsa, o anayasanın tamamlanmasını bir şekilde tamamlanmamasını sağlayarak eski anayasayla da seçime gidebilirler. O yüzden bu onlar için önemli bir avantaj. Hem sahada büyük bir avantaj elde etmiş oldu, hem de bir şekilde masada önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Türkiye açısından belki sevindirici olan ise üç ülkenin, hem İran'ın hem de Rusya'nın, Türkiye'nin PKK-PYD ile mücadelesinde Suriye'nin doğusunda destek olmaları ve bu anlamda buraya Türkiye'nin yapacağı harekatın bir hak olduğunu, Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili önemli bir hakkı olduğunu bununla ilgili ifade etmeleri ve terörden arındırılması konusunda Suriye'nin birlikte hareket edeceklerini dile getirmeleri sevindirici. Ama buna da şöyle bakmak lazım. Tabii ki bu toplantıda özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in ifadesiyle vermiş olduğu destek önemli, ama iş icraata geçtiği zaman gerçekten ne olacak, ona bakmak lazım. Çünkü şöyle ki, daha önce Vietnam'da Trump'la Putin görüştüğünde Trump bir nevi Suriye'deki barış sürecinin işletilmesini Rusya'ya devretmiş gibi bir hal ortaya çıktı Vietnam mutabakatıyla. Ve orada iki ülke sanki Suriye'yi kendi aralarında paylaştılar gibi. Kendi sınırları var ve bu sınırlara Amerika Birleşik Devletleri girmiyor, Rusya girmiyor. Şimdi iki ülkenin bu anlamda Suriye'yi paylaştığı bir durumda Türkiye'nin de bu sahaya girmesiyle birlikte, o zaman iki büyük devlet kendi arasındaki yapılan anlaşmaya nasıl tepki verecek, ona bakmak lazım. Türkiye'nin burada dikkatli olması gerekiyor. Daha sakin ve daha uluslararası hukuku dikkate alarak ve uluslararası örgütleri de işin içine bir şekilde dahil ederek hareket etmesi daha mantıklı olacaktır. Çünkü biz Körfez krizi sırasında buna benzer durumların başka ülkelerin sahaya çekilerek, savaş alanına çekilerek darmadağın edildiklerini gördük. Bu önemliydi. İdlib konusuna baktığımızda Türkiye-Rusya arasında aslında kriz devam ediyor İdlib konusunda. Çünkü buradaki sorun Soçi mutabakatı çerçevesinde hani İdlib'deki terör gruplarının, Heyet-i Tahrir-i Şam dediğimiz işte El-Kaide menşeli terör grubunun pasifize edilmesi konusunda anlaşmışlardı Türkiye ile Rusya. Ama başka konularda da anlaşmışlardı. Şimdi baktığımız zaman Rusya özellikle Türkiye'nin bu terör gruplarını tamamıyla silahsızlandırmaması konusunda eleştiriyor. Ama diğer taraftan biz Soçi'de ve Astana'da 4 tane bölgeyi çatışmasızlık bölgesi ilan ettik. Ama bu çatışmasızlık bölgesini Suriye rejimi kendi çıkarı için kullandı. Nasıl kullandı? Bu bölgelerden İdlib dışında 3'ünü tamamıyla ele geçirdi. Hani buralar çatışmasızlık bölgesiydi. Ama bu anlaşma üzerinde bir şekilde tarafları durdurarak, yani Türkiye ile İran'ı dışarıda bırakarak Esed rejimine karadan ve havadan destek veren Rusya bölgelerin, 3 bölgenin Esed rejimi tarafından ele geçirilmesini sağladı. Aynı durumda İdlib'de de yapılmaya çalışılıyor gibi bir durum var. Şimdi burada Halep'le Şam arasında ve Halep'le Laskiye arasındaki bağlantıyı sağlayan M5 ve M4 karayolları var. Maalesef bu karayollar İdlib'den geçiyor ve birçoğu da bu grupların hakimiyeti altında çevresinde bu gruplar yaşıyor. Aileleriyle yaşıyorlar. Rusya bu M5-M4 karayolunun güvenli hale getirilmesini ve yeni teklifinde de bu karayollarının Türkiye ve Rusya ile birlikte güvenliğinin sağlanmasını istiyor. O zaman şöyle bir durum olacak ki İdlib'de Rusya'nın da hakimiyeti söz konusu olabilir. Burada tabii diğer bir endişe de artık Suriye'de 2011'de bu kriz çıktığında, silahlı mücadele başladığında Esed'e karşı muhalifler her yerdeydi. Suriye'nin her yerinde varlardı. Ama şu anda muhalifler sadece İdlib'de varlar. İdlib sanki onların sığınma noktası, kurtarılmış bölge gibi bakıyoruz ve 3,5 milyon civarında insan oralarda, kamplar dahil olmak üzere yaşadığı söyleniyor. Şimdi eğer gelecekte Rusya Suriye'de uzun süreli kalmak istiyorsa ve seçimlerde, 2021'de yapılacak seçimlerde büyük bir avantaj elde etmek istiyorsa önce İdlib'deki muhalefeti dağıtması lazım. Onları zayıflatması gerekiyor. Bunun yolu da işte bu M5-M4 karayolunu bir şekilde açmak, terör gruplarıyla bir şekilde bölgeyi bombalayarak buradaki muhaliflerin diğer ülkelere göç etmesini sağlamak. Çünkü kendi sınırlar dışına çıktıkları zaman silahsızlanıyorlar. Yani Türkiye'ye gelen mülteci silahla girmiyor sonuçta. Silahını bırakıp da giriyor. Gelecekte o bölgede silahlı bir grup kalmaması ve yeni oluşacak, bu Esed rejimi olabilir ya da diğer kısım olabilir, onlara karşı bir tehdit oluşturmaması amacıyla bir taktik uyguluyor. Ama bu yanlış bir taktik, Rusya açısından söyleyeyim. Çünkü bu zirvede Türkiye İdlib konusunda taviz vermeyeceğini ve Soçi mutabakatından asla bir adım geri atmayacağını deklare etti. Burada şöyle bir şey söz konusuydu. Bu mutabakatla biliyorsunuz biz 12 tane gözlem noktası kurduk. Daha doğrusu karakol kurduk ve askerlerimizi o bölgelere yerleştirdik. Şimdi yeni durumda bu karakolların geriye doğru çekilmesini ve karakolların olduğu bölgelere Esed rejimi askerlerinin yerleşmesiyle ilgili bir takım Hanşeyhun mesela teklifler vardı. Ama Türkiye bunu kabul etmeyeceğini ve bu karakolları hiçbir şekilde boşaltmayacağını, eğer Esed rejimi tekrardan, daha önce çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırı düzenlediler. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bunlara karşılık vermedi henüz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlara karşılık vermemesi, hele ki Esed rejimini bir şekilde cesaretlendiriyor. Ona destek veren ülkeleri de bir anlamda, hani Türkiye bakın bize karşı cevap veremiyor. İşte hareketsiz durumda. İşte biz ne yaparsak yapalım sonuç itibariyle Türkiye'den bir karşılık bulmuyoruz manasında. Bu Fırat'ın doğusu için de geçerli maalesef. PKK-PYD'de şöyle bir algı var. Yani Türkiye konuşur işte ama tehdit eder ama yani Amerika Birleşik Devletleri ve de Rusya ile ilişkilerini bozmak istemediği için Türk Silahlı Kuvvetleri asla operasyon yapamaz manasında bir inanç oluştu. Şu anda bir psikolojik bir direnç var orada. Aynı durum tersini düşündüğümüz zaman bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarında da var. Biliyorsunuz biz bir yıldır Suriye'ye operasyon için hazırlanıyoruz ve oraya yüzlerce işte özel harekat askerlerimizden tutun komandolardan tutun bekliyorlar bunlar gece gündüz. Onlarda da şöyle bir hava oluştu. Ya herhalde biz yani operasyon yapmayacağız sonuç itibariyle. Hani bu psikoloji de çok kötü. Türkiye kendi sınırlarında büyük devlet olarak kendi sınır güvenliğini sağlaması için alınacak kararları çok fazla uzatmayacak. Masa başında söyleyeceğini söyleyecek. Eğer bunda uzlaşı yoksa masa başında bu süre yani müzakere 1 yıl 6 ay olmaz. Siz 1 ay müzakere edersiniz. Anlaşma olursa o anlaşma doğrultusunda ilk Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye sahada bunu uygular. Ama 1 ay üzerinde henüz bir adım yol alamıyorsanız siz o zaman diyeceksiniz kusura bakmayın bu sınır benim. Sen ta okyanus ötesinden gelip de kendi güvenliğini düşünüyorsun. Hiçbir sınırın olmamasına rağmen Rusya ta Arktik'ten Kuzey Buz Denizi'nden gelip kendi güvenliğini düşünüp bölgede hareket yapıyor. Ama biz kendi sınırlarımızda hareket yapamıyoruz. Bu doğru değil. Bunu Türk milletine de anlatamazsınız. Türk toplumuna da anlatamazsınız. O anlamda politika üretirken, strateji üretirken hani geleceği de garanti altına alacak. Türkiye'nin geleceğini, Türk toplumunun da geleceğini garanti altına alacak politikalar üretmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu önemliydi. İdlib konusunda hani Türkiye'nin Rusya'ya bir şekilde uyarması, Esed rejimi eğer saldırı düzenlerse bundan sonra sert karşılık vereceğine dair. Tabii onu da eğer bundan sonraki saldırılar olursa bunu da görmek lazım. Bir de konuştuğunuz ve verdiğiniz sözleri mutlaka tutmanız gerekiyor. Eğer uyarınız sertse ve o saldırı gerçekleşiyorsa buna karşı gerçekten sert bir karşılık vermeniz lazım ki karşı taraf ha gerçekten bu hani masada söylenenler gerçekmiş bağlamında bir hava oluştursun. Ama İdlib'de Türkiye şunu düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi orada milyonlarca insanın can güvenliğini ben hani binlerce kişinin kanını döken Esed rejimine teslim edemem. Hı hı. Zaten bu savaş sonuç itibariyle onun yüzünden çıktı. Binlerce insan onun yüzünden öldü. Şimdi siz gelip de işte İdlib'de canınız kolunuz istediği zaman kolunuzu sallayarak her yeri bombalayamazsınız. Hastaneleri, okulları bombalayıp da binlerce sivili öldüremezsiniz bağlamında. Hani oradaki muhalifleri de koruma adına önemli bir mesaj verdi diyebiliriz.
Peki bu çerçevede önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak toplantılar, görüşmeler ne şekilde sonuçlanır, ne çıkar size göre?
İki tarafta Arzu Türk'ten hem bu Ankara zirvesi hem de Türkiye'nin kurmayı düşündüğü daha doğrusu güvenli bölge konusunda bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 74. önemli. Niye önemli? Şimdi Ankara zirvesinde belli kararlar alındı. Bu üç ülke bir perspektif ortaya koydular. Güvenli bölge konusunda Sayın Cumhurbaşkanı bir süre verdi. Dedi ki Eylül sonuna kadar bekleyeceğiz. Yani Eylül sonunda eğer biz Amerika Birleşik Devletleri'nden gerekli adımları göremezsek biz kendimiz operasyon yapacağız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı New York'taki zirvede Trump'la görüşecek. Diğer liderlerle de görüşecek. Yani Almanya, Fransa başta olmak üzere İngiltere gibi ülkeler, Çin gibi ülkeler. Bunlarla da görüşeceğini biz umut ediyoruz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası bir uzlaşı çıkmazsa hani o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacak çaresi yok. Doğrusu da bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu andaki politikası. Yani beklemeye gerek yok. biz bir süre verdik. Zaten hani 6 aydır sonuç itibariyle geçen yıl 2018 sonu itibariyle biz bu güvenli bölge müzakerelerini yapıyoruz. Yani 7-8 aydır hala bir helikopter devriyesi dışında işte bir de 2-3 tane devriye dışında bir mesafe kaydedemedik. Amerika Birleşik Devletleri her gün farklı bir şey getiriyor. Oyalıyor Türkiye'yi. Yani dün mesela basına şöyle bir demeç veriyor. Türkiye'yi biz işte eskiden bu konuda Türkiye daha heyecanlıydı. Hı hı. Operasyon yapma konusunda, güvenli bölge kurma konusunda, ama biz Türkiye'nin bu şeyini kırdık. Artık Türkiye çok da operasyon yapma niyetinde değil. Yani burada aslında ABD'nin asıl amacı da ortaya çıkıyor. Yani üzüm yemek değil ABD'nin buradaki amacı. Bir şekilde bağırcığı dövmek tabiri caizse. Amerika Birleşik Devletleri burada politik anlamda hani süreye oynuyor. Süreye oynayarak bu politik Türkiye'nin içerideki durumunu da, tabii iç politikadaki durumu da göze alarak işte hükümeti, partileri, bir takım partileri bir anlamda baskı altına alarak ekonomik ve siyasi anlamda, askeri anlamda Suriye'de istediği pozisyonu korumayı amaçlıyor. Yani bu görünen şu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK-PYD'den vazgeçeceğini düşünüyorsak biz yanılıyoruz. Yani bir defa bunu düşünmekten kendimizi bir alıkoymamız lazım. Yani biz müzakere yürüttük 7-8 aydır ama onlar tırlarca silah vermeye devam etti. Yani PKK-PYD'den vazgeçmeyi düşünen bir insan milyarlarca dolar. Yani bize parayla vermediği silahı onlara bedavaya verdi.
Nitekim Tuna Şanlı söyledi, hala devam
evet,
ediyor.
Evet, devam ediyor hala bu haftada. Diye. Bu haftada kendileri devam yapıyorlar. Etti. Yani şunu vazgeçmemiz lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'den vazgeçmeyecek. O zaman biz şuna bakacağız. ABD al PKK-PYD senin olsun. İstediğin gibi bunu büyüt, evine götür, New York'a götür, hatta Afganistan'a götür, İran'a götür. Çünkü asıl amacı o bölgedeki yetiştirdiği PKK-PYD'leri gelecekte İran'a sokmak. Asıl amaç bu. Ama ben kendi sınırlarımdan bu PKK-PYD'yi kardeşim ben temizliyorum diyecek. Yani bunu demesi lazım. Diğer türlü ABD'ye kalırsa, ABD'nin PKK-PYD'den vazgeçeceğini düşünüyorsak o 50 yıllık bir plan. Hı hı. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burada bir hat oluşturmak istiyor. Bunun aslında İran, Rusya ve Çin'le de alakası var. Aslında onların politikalarına karşı burada bir set oluşturuyor. Bakın Çin mesela yeni İpek Yolu projesi dedik. Bunun işte kuzey tarafı var, güney tarafı var, orta kuşak tarafı var. Bir de Çin'in düşündüğü bir proje vardı. İran'a kadar hattı uzatıp İran, Irak üzerinden Laski'ye uzanacak, Suriye üzerinden Laski'ye limanına alanı çıkartmaktı. İpek Yolu'nu taşımaktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buna karşı, yani İran'ın Akdeniz'e açılımını engelleyebilmek için bölgede bir hat kurdu. Yani Kuzey Irak'ta ve Suriye'de bir hat kurarak İran'ı kapatmaya çalışıyor buradaki amaç. Burada tabii kendi güvenliğim diyor ama burada asıl amaç İsrail'in güvenliği ya da bölgede işte Orta Doğu'da İran'ın etkinliğini kırmak gibi. O zaman Türkiye bir, bakın biz Kandil'i devamlı pençe harekatı yürütüyoruz ve Kandil'de uzun süredir PKK'ya karşı önemli başarılar elde ettik. Hı hı. Ama bir de ikinci Kandil dediğimiz Sincar'da PKK-PYD'nin yoğun olduğu bir bölge kuruldu. Ve bunlar Irak sınırından, yani PKK'lılar nereden geliyor daha çok? Irak sınırından Suriye'ye geçiyorlar. Evet. Yani Türkiye sınırından öte Irak sınırından geçiyorlar. O zaman PKK'nın şeyini kurutmak için, merkezini kurutmak için Türkiye neden Irak sınırını kontrol altına almayı düşünmüyor? Yani bunu istese yapabilirdi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat edin. Askeri üslerin çoğunu Irak sınırında kuruyor. Yani 28 tane üs kurmuş burada. Yani bir ülke küçücük bir alanda 28 üssü niye kurar? Bunu düşündünüz mü? Yani bu, eğer bu sorun şimdi halledilmezse İnanın gelecekte çok daha büyük sorunlar çıkacak ve bunları o zaman çözmek. Çünkü şu anda bir grup olarak orada varlar. Birçok ülke bunu, Türkiye'yi destekliyor. Onları terör grubu olarak tanıyor ama birkaç yıl sonra fiili devlet olma durumuna geçerlerse bunlar ve fiili devlet olduktan sonra bunlar tanınmaya başlarlarsa, o zaman uluslararası anlamda daha da zorlanırsınız ve onların kendi milli orduları olacak, milli ne bileyim kurumları olacak. Yani zaman geçtikçe Türkiye avantajını kaybediyor. Bana göre önce Irak sınırını, yani şu anda biz daha çok Resulayn Tel Abyad hattına yoğunlaşıyoruz. Niye yoğunlaşıyoruz? Onun sebebi de buralarda daha çok Arap ve Yezidi, işte Süryani bölgede Ermeni, Çeçen, Çerkez bu bölgede yaşayan gruplar var. Ve bunların bir kısmı Türkiye'de şu anda mülteci olarak bulunuyorlar. Eğer bölgeyi biz boşaltırsak, aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok güzel bir plan. Yani 20-25-30 kilometrelik bir alanın güvenli bölge haline gelmesi demek 2,5 milyon mültecinin Türkiye'deki bölgeye göç etmesi demek. Yani Suriyeliler kendi topraklarına göç edecekler ve orada daha güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacaklar. Bu güzel bir plan. Aslında bunu Cumhurbaşkanı yeni söylemiyor. 2013'te de söylemişti bunu. 2016'da, 2017'de de dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri bir türlü buna yanaşmadı. O zaman bakacağız. Biz 4-5 yıldır bu planı ABD'ye anlatmaya çalışıyoruz. Ama ABD bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. O zaman biz kendimiz bunu uygulayacağız. Yani evet, kendimiz yapacağız. Bunu özellikle vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Bu tabii bu biz akademisyen olarak bir politika hani uygulayıcısı değil, yorumlayan olarak bunları söylüyoruz ama karar politika yapıcılara kalmış. Tabii
ki. Bakalım önümüzdeki hafta ve sonrası neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yönelik saldırılar sonrası aslında sertleşen söylemler var İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti saldırı. Yemenli Husiler üstlendi saldırıyı ama başından beri Amerika Birleşik Devletleri saldırının arkasında İran'ın olduğunu söylüyor ve İran'a yönelik bir müdahale planını dile getiriyor. İran'dan da buna karşılık verileceği söylemi var. Bu şekilde sertleşen söylemler var. Nasıl değerlendirirsiniz bu söylemleri ve sonrasını?
Şimdi ben şunu anlamadım. Yani İran Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi Trump'la görüşme ihtimali varken, Fransa arabuluculuk yaparken, işte yeniden bu P5+1 dediğimiz nükleer anlaşmaya dönme ihtimali varken bu füzeleri gönderip de Suudi Arabistan'ı vurması mantıklı geliyor mu Arzu Türkdoğan?
Gelmiyor.
Yani o zaman bu işin içinde bir bit yeniği var. Öyle bakmak lazım. Nasıl ki zamanında işte Körfez'de aynı şeyi Irak-İran savaşında biz gördük. Yani bir taraftan füze attırılıp birilerine iki ülkeyi savaşa soktular. Daha sonra Kuveyt'le Irak arasında bu durum gerçekleşti. Tam her şey normale dönecekken bir el, bir de çok işin ilginç tarafı, yani Amerika Birleşik Devletleri ben uzaya hakimim diyor. Ben her yere hakimim diyor. Benim patriotlarım en iyi silahlar her şeyi vurur diyor. Ama her nedense füzenin nereden geldiği hiç kimse tarafından bilinmiyor. Kimse bunu açıklayamıyor. Yani ya dünya toplumlarını gerizekalı yerine koyuyor birileri. Yani salak yerine koyuyor. Ya da bir şeyi bahane etmek için özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi bu anlamda hani İran'ı tamamıyla izole edecek. Trump'ın böyle bir niyeti varsa da onu tamamıyla bundan vazgeçecek ki vardı. Bakın eğer bu olmasaydı Birleşmiş Milletler zirvesinde Trump'la ruhani görüşeceklerdi. Bunu Trump'ın kendisi de dile getirmişti, görüşebiliriz diye. Yine Fransa 15 milyar dolar kredi açmıştı İran'a ve Fransa üzerine bu ekonomik anlamda hani bir nefes alması için İran bir girişim vardı ama şimdi hepsi sona erdi. Bu kimin işine yarıyor? Yani İran tüm bunları itmesi için yani deli olması lazım böyle 3-5 füzeyi atması için. Bir de zaten İran petrol satamıyor ambargolardan dolayı. Niye gidip de petrol şeyini vursun da hani bu çünkü petrolün yükselmesi iki ülkeye yarıyor. Hem Suudi Arabistan'ın kendisine yarıyor. Bakın hem kendisine yarıyor. Hem Amerika Birleşik Devleti hem de Rusya'ya yarıyor. Yani İran bu işten bir kar elde etmiyor. Ne ekonomik anlamda bir kar elde ediyor ne de siyasi ve askeri anlamda kar elde ediyor. Yani bu ben şunu söyleyebilirim. Suudi Arabistan saldırısı bir takım örgütlerin, bu istihbarat örgütü de olabilir, bence yaptığı bir plan ve kurgu içerisinde. Zaten dün Rus Dış İstihbarat Örgütü Sergey Narishkin de açıkladı. Yani burada diyor bir ilginç bir durum var diyor. Yani biz bunu araştırıyoruz ama bu hani uluslararası bir takım istihbaratla örgütlerinin sanki profesyonelce ortaya koyduğu bir plan doğrultusunda. Yani İran'a savaş düzenleyelim. Kısmi de olsa İran'ı vuralım. İran'ın tüm altyapısını yok edelim. Bu durum aynı Irak'taki gibi insanları ekmeğe muhtaç edelim ki onlar isyan etsin. İşte devrim yapsın ve şu andaki rejimi değiştirsin. O rejimde bizim kontrolümüzde olsun. Tıpkı Mısır'daki gibi, tıpkı işte diğer Körfez'deki bir takım ülkelerdeki gibi. Biz yat deyince yatsın, kalk deyince kalksın diye bir rejim gelsin. Yani dünyayı bu şekilde bir kurgulamaya çalışan bir beyin var. Bakalım başarılı olacaklar.
Evet, sonuç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.